Ayrım 39, kamu yönetimi. Sayfa 479. Ünite 1, örgütsel davranışa giriş ve yöntem. Örgütsel davranış bilimi çok genel anlamda örgüt içerisindeki insan davranışlarının nedenlerini anlamaya, geleceğe ilişkin tahminler yapmaya, insanların iş yerindeki mutluluklarını sağlayabilecek koşulları yaratmaya ve örgüt içerisindeki insan davranışlarını kontrol etmeye çalışan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Örgütsel davranış ve ilgi alanları. Örgütün etkili bir biçimde fonksiyon göstermesinde çalışan faktörü, yani insanlar son derece kritik bir öneme sahiptir. Örgütsel davranış bir saha çalışması olup, örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı, açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan bir disiplindir. Örgütsel davranış birey ve grupların hareketlerinden ve etkileşimlerinden oluşur. Davranış, sosyal bilimler içinde 3 temel disiplin çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar psikoloji, sosyoloji ve antropoloji. Ancak bu 3 disiplin dışında politik bilimler, ekonomi, yönetim ve sosyal psikolojinin de çok önemli yararları vardır. Örgütsel davranış iş yaşamında neden etkilidir? Profesyonel çalışmalar üzerinde yapılan bir çalışmada insanların iş performanslarıyla ilgili 3 önemli faktör saptanmıştır. Bunlar yönetim ve organizasyon, bilgi teknolojileri, iş yeri dizaynı. Bir örgütün en önemli kaynağı çalışan iyi insanlardır. Örgütsel davranışa ilişkin temel öngörüler ve eğilimler. Durumsallık yaklaşımı özel bir hareketi veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçların olabileceğini ifade eder. Örgütsel davranış, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret. Küreselleşme en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel açılardan bağlanmasıdır. Kozmopolit. Küresel yönetici başka kültürlere saygılı ve onların bu farklılıklarına olumlu yaklaşan bir kişidir. Kültür bir dizi gelenek, görenek, değer ve inançlardan oluşan bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu bir yapıdır. Teknolojik gelişmeler ve örgütsel davranış. Teknoloji sayesinde daha az insana daha fazla iş yapılır hale gelmekte. Otomasyon teknolojisiyle insanların yerini gelişmiş makine ve robotlar almaktadır. Sanal örgütler son derece esnek bir yapıda olup bir grup işletmenin geçici olarak ortak bir gün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratmak veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yönetici kimdir ve ne iş yapar? Yönetici insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir. Yöneticinin fonksiyonları nelerdir? Yöneticinin 4 temel fonksiyonu vardır. Bunlar 1 planlama, 2 organize etme, 3 liderlik, 4 kontrol. Yöneticinin rolleri nelerdir? Modern anlamda yöneticinin 3 rolü bulunmaktadır. Bunlar 1 bireyler arası rolü, 2 bilgi rolü, 3 karar verme rolü. Yöneticinin sahip olması gereken bilgi ve beceriler nelerdir? Yöneticinin bu rol ve fonksiyonları icra ederken bazı bilgi ve becerilere gereksinimi vardır. Bunlar teknik bilgi, insanla ilgili bilgi, kavram ile ilgili bilgi ve beceriler. Örgütsel davranış biliminde yöntem. Yöntem nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır. Nesnel gerçeği en çok ve en iyi yansıtmayı amaçlayan her bilim, en kesin ve en bilimsel yöntemi uygulamak zorundadır. Bu nedenle bilimsel yöntem takip edilmesi gereken birkaç aşamadan oluşur. Bunlar, sorun hakkında ön araştırma, sorunların yeniden formülasyonu, hipotez geliştirme, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve açıklanması, verilerin sunulması ve çözüme ilişkin uyarılar, veri toplama teknikleri. Örgütsel araştırmalarda 4 araştırma tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar vaka etüdü, saha araştırması, laboratuvar deneyi, saha deneyidir. Vaka etüdü, bir gerçek yaşam öyküsünü ele alınıp detaylı bir şekilde incelenmesini ifade eder. Ünite ile ilgili sorular. 1. Örgüt içerisindeki insan davranışlarının nedenlerini anlamaya, geleceğe ilişkin tahminler yapmaya, insanların iş yerindeki mutluluklarını sağlayabilecek koşulları yaratmaya ve örgüt içindeki insan davranışlarını kontrol etmeye çalışan bilime ne denir? A. Örgütsel davranış, B. İnsan kaynakları, C. Psikoloji, D. Antropoloji, E. Sosyoloji. Yanıt A. Örgütsel davranış. 2. Bir örgütün en önemli unsuru aşağıdakilerden hangisidir? A. Yöneticisi, B. Kullandığı teknoloji, C. Çalışanları, D. Ekonomik gücü, E. Bulunduğu ülke. Yanıt C. Bir örgüt en tepe noktasındaki yöneticisinden en alt düzeyde çalışanına kadar insanlardan meydana gelir. Eğer bir şirketi yönetmek durumunda olursanız onun en önemli kaynağının içinde çalışan insanlar olduğunu görürsünüz. 3. Örgütsel davranışın amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Örgüt içindeki insanların davranışlarını anlamak, çalışanı etkin ve başarılı kılmak. B. Örgütün teknolojik yatırımlarını analiz etmek. C. Örgütün mali gücünü etkin şekilde kullanmak. D. Örgütün ham madde kaynaklarına erişimini sağlamak. E. Örgüte en uygun yöneticiyi belirlemek. Yanıt A. Örgütsel davranışın amacı, örgüt içindeki insanların davranışlarını anlamak, çalışanı etkin ve başarılı kılmak. 4. Eğer bir iş yerinde yöneticiyseniz, işiniz insanların tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek planlar formüle etmektir. Bunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İş başvurularını değerlendirmek. B. Yeni işe alınanları eğitmek. C. Örgütsel toplumsallaşmayı sağlamak. D. Çalışanlar arasındaki mevcut çatışmaları gidermek. E. Örgütün teknolojik yatırımlarını analiz etmek. Yanıt E. Örgütün teknolojik yatırımlarını analiz etmek. 5. Bir saha çalışması olup, örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı, açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan disipline ne denir? A. Finansal yönetim, B. Yönetim bilgi sistemi, C. Muhasebe yönetimi, D. Örgütsel davranış, E. Sosyal psikoloji. Yanıt D. Örgütsel davranış bir saha çalışması olup, örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı, açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan disiplindir. 6. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın 4 temel karakteristiği arasında yer almaz? Yer alamaz. A. Örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar. B. Birey, grup ve örgütler üzerinde odaklanır. C. Doğası gereği disiplinler arası bir yapıdadır. D. Örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durur. E. Çalışanlar arasındaki mevcut çatışmaları giderir. Yanıt E. Örgütsel davranışın 4 temel karakteristiği vardır. Bunlar, örgütsel davranış bilimsel yöntemi kullanarak araştırmalar yapar. Bireyi grup ve örgütler üzerinde odaklanır. Doğası gereği disiplinler arasında bir yapıdadır. Örgütün etkin bir biçimde çalışması ve bireyin başarısı üzerinde durur. 7. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışa yardımcı olan disiplinlerden biri değildir? A. Ekoloji, B. Sosyoloji, C. Antropoloji, D. Ekonomi, E. Psikoloji. Yanıt A. Örgütsel davranışa yardımcı olan disiplinler psikoloji, sosyoloji, antropoloji, politik bilimler, ekonomi, yönetim ve sosyal politika. Sosyal psikolojidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin temel tutumları, kişilik özellikleri, algı ve davranışları üzerinde çalışan bilim dalıdır? A. Sosyoloji, B. Psikoloji, C. Biyoloji, D. Antropoloji, E. Mitoloji. Yanıt B. Psikoloji. 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal davranışlar, sosyal gruplar arasındaki ilişkiler, toplumsal düzen ve insan ilişkileri konularına odaklanan bilim dalıdır? A. Biyoloji, B. Mitoloji, C. Sosyoloji, D. Antropoloji, E. Ekoloji. Yanıt C. Sosyoloji. 10. Aşağıdakilerden hangisi insan ve insan davranışlarını bütün olarak inceleyen ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan bilim dalıdır? A. Psikoloji, B. Antropoloji, C. Siyaset bilimi, D. Sosyoloji, E. Ekoloji. Yanıt B. Antropoloji. 11. Aşağıdakilerden hangisi örgütün ihtiyaçlarını karşılamak ve maksimum üretkenliğe ulaşmak için insanın temel gereksinimlerini en gerçekçi biçimde analiz ederek onu çalıştığı yerde başarılı kılmaya çalışır? A. Davranış bilimleri, B. Sosyal bilimler, C. Halkla ilişkiler, D. İnsan kaynakları, E. Örgüt kuramı. Yanıt A. Davranış bilimleri. 12. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları içinde yer almaz? A. Öğrenme, B. Güdülenme, C. Kişilik, D. Algı, E. İletişim. Yanıt E. Psikoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları şunlardır: öğrenme, güdüleme, kişilik, algı, eğitim, iş tatmini, liderlik, başarı değerlemesi, iş gören seçimi, iş stresi, iş dizaynı. 13. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları içinde yer almaz? A. Grup dinamikleri, B. İletişim, C. Güç, D. Algı, E. Çatışma. Yanıt D. Sosyoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları şunlardır: grup dinamikleri, iletişim, güç, çatışma, gruplar arası iletişim, resmi örgüt kuramı, bürokrasi, örgütsel teknoloji, örgütsel değişimi, örgüt kültürü. 14. Aşağıdakilerden hangisi antropoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları içinde yer almaz? A. Güç, B. Değerlerin karşılaştırılması, C. Kültürler arası analizler, D. Karşılaştırmalı analizler, E. Örgütsel çevre. Yanıt A. Antropoloji biliminin örgütsel davranış ve disiplinine katkıda bulunduğu ilgi alanları şunlardır: D. Değerlerin karşılaştırılması, kültürler arası analizler, karşılaştırmalı analizler, örgüt kültürü, örgütsel çevre. 15. Aşağıdakilerden hangisi X kuramına göre yöneticilerin çalışanlar için öne sürdüğü tembel düşüncelerden biri değildir? A. İşlerini sevmezler. B. Tembeldirler. C. Yönlendirmeye ihtiyaçları vardır. D. Zorlandıkları zaman çok çalışırlar. E. Çalışanların yaptıkları çabaları takdir ederler. Yanıt E. X kuramına göre yöneticilerin çalışanlar için öne sürdüğü tembel düşünceler şunlardır. İşlerini sevmezler. Çalışanlar tembeldirler. Yönlendirmeye ihtiyaçları vardır. Zorlandıkları zaman çok çalışırlar. Aşağıdakilerden hangisi Y kuramına göre yöneticilerin çalışanlardan arzu ettiği performansı alabilmek için sağlaması gereken ortamlardan biri değildir? A. Çalışanların yaptıklarını takdir etmek. B. Çalışanların hakkını vermek. C. Başarıları için fırsat tanımak. D. Çalışanları eğitmek. E. Çalışanları çalışmaları için zorlamak. Yanıt E. Y kuramına göre yöneticilerin çalışanlardan arzu ettiği performansı alabilmek için sağlaması gereken ortamlar şunlardır. Çalışanların yaptıklarını takdir etmek, çalışanların hakkını vermek, başarıları için fırsat tanımak, çalışanları eğitmek. 17. Aşağıdakilerden hangisi Y kuramı yaklaşımını ileri sürmüştür? A. Mayo, B. Taylor, C. McGregor, D. Hogo, E. Foley. Yanıt C. Y kuramı yaklaşımını McGregor ileri sürmüştür. 18. A. Yönetim ve organizasyon, B. Bilgi teknolojileri, C. İş yeri dizaynı, D. İnsan kaynakları. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde insanların iş performansı ile ilgili önemli faktörler bir arada verilmiştir? A. A. B. C. B. A. C. C. B. C. D. D. A. C. D. E. C. D. Yanıt A. Profesyonel çalışmalar üzerinde yapılan bir çalışmada insanların iş performansları ile ilgili 3 önemli faktör saptanmıştır. Bunlar yönetim ve organizasyon, bilgi teknolojileri, iş yeri dizaynı. 19. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışın ilgi alanlarından biridir? A. Makinelerin dizaynı, B. Şirketin muhasebe yapısı, C. Pazarlama stratejileri, D. Fiyatlandırma politikaları, E. Çalışanların sorunlarını çözmek. Yanıt E. Örgütsel davranış çalışanlarla onların sorunlarını çözmek, başarılı bulmak, tanımak ve uygulanan politikalarla ilgili olarak araştırmalar yapar ve yönetime katkıda bulunur. 20. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin en önemli kaynağıdır? A. Çalışan insanlar, B. Şirketin muhasebe yapısı, C. Pazarlama stratejileri, D. Makinelerin dizaynı, E. Fiyatlandırma politikaları. Yanıt A. Bir işletmenin en önemli kaynağı çalışan iyi insanlardır. 21. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış için doğru bir ifadedir? A. Örgütler statik bir yapıdadır. B. Örgütler politik bir yapıdadır. C. Örgütler bencil bir yapıdadır. D. Örgütler dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir. E. Örgütler durağan bir yapıdadır. Yanıt D. Örgütsel davranış her zaman örgütlerin dinamik ve değişken bir yapıda olduğunu vurgular. 22. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış bilimcileri için doğru bir ifadedir? A. Sadece insanla ilgilenir. B. Klasik bir yaklaşım sergiler. C. Esnek düşünürler. D. Örgütlerin yapısı ve doğasıyla da ilgilidirler. E. Yüksek dil becerisine sahiptirler. Yanıt D. Örgütsel davranış bilimcileri örgüt içindeki insanların dışında örgüt yapısı ve doğasıyla da ilgilidirler. 23. Açık sistem yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi örgütün çevreden aldığı girdilerden biri değildir? A. İş gücü, B. Ham madde, C. Finansal destek, D. Bilgi, E. Mamur. Yanıt E. Açık sistem yaklaşımında örgütün çevreden aldığı girdiler şunlardır. Ham madde, iş gücü, bilgi, finansal destek ve alet. 24. Örgütsel davranış bilimcileri örgüt içindeki insan davranışlarını açıklayabilmek için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimser? A. Durumsallık yaklaşımı, B. Bütüncül yaklaşım, C. Hümanist yaklaşım, D. Bilişsel yaklaşım, E. Biyolojik yaklaşım. Yanıt A. Örgütsel davranış bilimcileri örgüt içindeki insan davranışlarını açıklayabilmek için durumsallık yaklaşımını benimserler. 25. Özel bir hareket veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçların olabileceğini ifade eden yönetim yaklaşımının adı nedir? A. Bütüncül yaklaşım, B. Durumsallık yaklaşımı, C. Hümanist yaklaşım, D. Biyolojik yaklaşım, E. Politik yaklaşım. Yanıt B. Durumsallık yaklaşımı özel bir hareket veya davranışın farklı ortamlarda farklı sonuçların olabileceğini ifade eder. 26. Örgüt içindeki davranışlar birbirleriyle etkileşim halinde olan güçlerin karmaşık bir sonucudurlar. Bu olgu örgütsel davranışta hangi sözcüklerle ifade edilir? A. Bir şeye bağlı olma veya ona göre. B sorun yok, C bize göre, D bir şeye bağlı değilim, E size göre. Yanıt A. Örgüt içindeki davranışlar birbirleriyle etkileşim halinde olan güçlerin karmaşık bir sonucudurlar. Bu olgu örgütsel davranışta bir şeye bağlı olma veya ona göre sözcükleriyle ifade edilir. 27. Hiçbir şeyin tek bir çözümü yoktur. Yani bir sorunla karşılaştığımız zaman bu durumu en iyi biçimde analiz ve teşhis edip bu duruma uygun strateji ve çözümler geliştirme en iyi yoldur düşüncesi hangi yaklaşıma aittir? A. Durumsallık yaklaşımı, B. Bütüncül yaklaşım, C. Hümanist yaklaşım, D. Bilişsel yaklaşım, E. Biyolojik yaklaşım. Yanıt A. Durumsallık yaklaşımı. 28. Dünyadaki örgüt ve insanların birbirine kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel açılardan bağlanmasına ne denir? A. Bürokrasi, B. Kültür şoku, C. Küreselleşme, D. Doğru büyüme, E. Küçülme. Yanıt C. Küreselleşme en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine kültürel, ekonomik, politik, teknolojik ve çevresel açılardan bağlanmasıdır. 29. Türkiye'de McDonald's burgerlarının ayranla birlikte, Fransa'da ise şarapla birlikte satılması aşağıdakilerden hangisinin küresel ekonomide başarı için en önemli etken olduğunu vurgular. A. Yeni yaklaşımlar, B. Farklı olma, C. Kültüre uyum, D. Alternatifler yaratma gücü, E. Esnek yapı. Yanıt C. Kültüre uyum. 30. Başarılı bir küresel yöneticinin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Esnek yapı, B. Öz yeterlilik, C. Dil becerisi, D. Kozmopolitik yapı, E. Farklı olma. Yanıt D. Başarılı bir küresel yöneticinin en temel özelliği kozmopolit bir yapıya sahip olmasıdır. 31. Dünyanın farklı uluslarıyla ticaret yapan, çıktılarını yaklaşık %25'ini buralara yönlendiren ancak esas yönetim merkezleri tek bir ülkede olan ve buradan yönetilen şirketlere ne ad verilir? A. Ulusal şirketler, B. Özel şirketler, C. Elektronik şirketler, D. Bölgesel şirketler, E. Çok uluslu şirketler. Yanıt E. Çok uluslu şirketler. 32. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlere örnek verilemez? A. Royal Dutch Shell, B. Exxon Mobil, C. Walmart, D. Petlas, E. British Petrol, BP. Yanıt D. Çok uluslu şirketlere Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, Walmart, British Petrol, BP ve Chevron örnek verilebilir. 33. Bir dizi gelenek, görenek, değer ve inançlardan oluşan bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu yapıya ne denir? A. Kültür, B. Gelenek, C. Görenek, D. Örgüt, E. Halk. Yanıt A. Bir dizi gelenek, görenek, değer ve inançlardan oluşan bir ortak paydayı paylaşan insanların oluşturduğu yapıya kültür denir. 34. İnsanların kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğal olarak kafaları karışabilir ve uyum sorunları yaşarlar. Bu olguya ne ad verilir? A. Yabancı aksan sendromu, B. Jet lag sendromu, C. Kültür şoku, D. Küçülme, E. Vatana uyum süreci. Yanıt D. İnsanların kendi kültürlerinden farklı yeni kültürlerle karşılaştıkları zaman doğal olarak kafaları karışabilir ve uyum sorunları yaşarlar. Bu olguya kültür şoku denir. 35. İnsanların 6 ay 1 seneye yakın bu kültürde yaşayıp kendi orijinal kültürlerine veya ülkelerine döndükleri zaman bu sefer de kültüre yeniden uyum sağlamada zorlanabilirler. Bu duruma ne denir? Yanıt A. İnsanların 6 ay 1 seneye yakın başka bir kültürde yaşayıp kendi orijinal kültürlerine veya ülkelerine döndükleri zaman da bu sefer de kültüre yeniden uyum sağlamada zorlanabilirler. Bu duruma vatana uyum süreci repatriation denir. 36. 1960'lı yıllarda ülkemizden Almanya'ya çalışmaya giden göçmen işçilerin geldikleri kültürden çok farklı bir ortama girince yaşadıkları durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Yabancı aksan sendromu, B. Jet lag sendromu, C. Kültür şoku, D. Küçülme, E. Vatana uyum süreci. Yanıt C. Kültür şoku. 37. Bugün 21. yüzyılda işlerin ve örgütlerin hızla değişen yapısında en etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Öz yeterlilik, B. Doğru büyüme, C. Farklılıkları olumlu yaklaşım, D. Yüksek dil becerisi, E. Bilgisayar teknolojisi ve internet kullanımının yaygınlaştırılması. Yanıt E. Bugün 21. yüzyılda işlerin ve örgütlerin hızla değişen yapısında en etkili olan faktör bilgisayar teknolojisi ve internet kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. 38. Teknoloji sayesinde daha az insanla daha fazla iş yapılır hale gelmekte, insanların yerini gelişmiş makine veya robotlar almıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Otomasyon teknolojisi, B. İnternet teknolojisi. C. Ekstranet teknolojisi. D. Intranet teknolojisi. E. Telekomünikasyon. Yanıt A. Teknoloji sayesinde daha az insanla daha fazla iş yapılır hale gelmekte. Otomasyon teknolojisiyle insanların yerini gelişmiş makine veya robotlar almaktadır. 39. İşlerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için örgütlerin çalışan sayılarını giderek azaltarak yeni bir yapı oluşturmalarına ne ad verilir? A. Taşeron üretim. B. Küçülme. C. Büyüme. D. Esneklik. E. Tüketim. Yanıt B. İşlerin etkin bir biçimde yapılabilmesi için örgütlerin çalışan sayılarını giderek azaltarak yeni bir yapı oluşturmalarına küçülme, downsizing denir. 40. İşletmelerin temel işlemleri içerisinde yer almayan bazı işlerin dış firmalara sipariş edilerek yaptırılmasına ne denir? A. Taşeron üretim. B. Tedarik. C. Esneklik. D. Üretim politikası. E. Otomasyon teknolojisi. Yanıt A. İşletmelerin temel işlemleri içerisinde yer almayan bazı işlerin dış firmalara sipariş verilerek yaptırılmasına taşeron üretim, outsourcing denir. 41. İşletmenin ikinci düzeyde önem taşıyan faaliyetleri bu dalda daha yetenekli olan dış firmalara yaptırılmaktadır. Böylece işletmenin geride kalan en iyi yapabildiği işler ortaya çıkmakta ve örgüt bu işlere odaklanmaktadır. Bu duruma ne denir? A. Esnek yapı. B. Öz yeterlilik. C. Dil becerisi. D. Kozmopolitik yapı. E. Farklı olma. Yanıt B. Öz yeterlilik. 42. Amerika'daki hangi sistem sanal örgüte en iyi örnektir? A. Cisco sistemi. B. Risk sistemi. C. Tiger sistemi. D. Pilot sistemi. E. Real sistem. Yanıt A. Cisco sistemi. 43. Son derece esnek bir yapıya sahip olup bir grup işletmenin geçici olarak bir gün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratma veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne denir? A. Uydu modeli. B. Firma modeli. C. Piyasa modeli. D. Sanal örgüt. E. Dinamik model. Yanıt D. Sanal örgütler son derece esnek bir yapıya sahip olup bir grup işletmenin geçici olarak bir gün oluşturup belirgin bir işi veya fırsatı yaratma veya üretmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşmaktadırlar. 44. Aşağıdakilerden hangisi tele çalışmanın faydalarından biri değildir? A. Benzin harcamalarında tasarruflar sağlanır. B. Giyim kuşam harcamalarında tasarruflar sağlanır. C. Park yeri harcamalarında tasarruflar sağlanır. D. Çalışanlar aileleriyle daha çok zamanı paylaşırlar. E. Tele çalışanla işletmelerin harcamalarını artırır. Yanıt E. Tele çalışma hem işverenlere hem de çalışanlara büyük fayda sağlar. Her şeyden önce hem benzin, hem zaman, hem park yeri, hem de giyim kuşam harcamalarından büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlar evde oturarak aileleriyle daha çok zamanı paylaşmakta ve çocukların duygusal gelişimine büyük katkıda bulunmaktadır. Tele çalışanlar her sene bu şekilde iş yerlerine on binlerce dolar tasarruf ettirmektedirler. 45. Çalışanların iletişim teknolojilerinin kullanımı ve yardımıyla işlerin İş yerine gitmeden evden veya başka bir yerden yürütülmesi temeline dayalı uygulamaya ne denir? A. Tele çalışma. B. Hiper çalışma. C. Bağımsız çalışma. D. Ailesel çalışma. E. Part time çalışma. Yanıt A. Tele çalışma. 46. İnsanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişiye ne denir? A. Müdür. B. Genel müdür. C. Yönetici. D. İşveren. E. Patron. Yanıt C. Yönetici insanları kullanarak işleri yaptıran ve yürüten kişidir. 47. İki veya daha fazla kişiden oluşan ve sürekli olarak belirli fonksiyonları ortak amaç veya amaçlar doğrultusunda sürdüren hizmet ve üretim amaçlı şirketlere ne denir? A. Firma. B. Grup. C. Küme. D. Öbek. E. Örgüt. Yanıt E. Örgüt iki veya daha fazla kişiden oluşur ve sürekli olarak belirli fonksiyonları ortak amaç ve amaçlar doğrultusunda sürdürürler. Hizmet ve üretim amaçları şirketlerin hepsi örgüttürler. 48. Örgütte çalışan bireylerin davranışlarını ve çalışmalarını yürüten, belirli amaçlara ulaşmayı hedefleyen kişilere ne denir? A. İşveren. B. Patron. C. Müdür. D. Şef. E. Yönetici. Yanıt E. Örgütte çalışan bireylerin davranışlarını ve çalışmalarını yürüten, belirli amaçlara ulaşmayı hedefleyen kimseler yöneticidir. 49. Aşağıdakilerden hangisi Francis Henry Fayol'a göre yöneticilerin temel fonksiyonlarından biri değildir? A. Planlama. B. Organize etme. C. Liderlik. D. Paylaşma. E. Kontrol. Yanıt D. Francis Henry Fayol yöneticilerin 5 temel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontroldü. Bütün bunlar biraz daralarak Bugün bunlar biraz daralarak dörde inmiştir. Bunlar planlama, organize etme, liderlik ve kontroldür. 50. Örgütün amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejileri oluşturma, çeşitli faaliyetleri... 50. Örgütün amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejiler oluşturma, çeşitli faaliyetleri koordine için planlar yapma fonksiyonuna ne denir? A. Planlama, B. Organize etme, C. Liderlik, D. Yürütme, E. Kontrol. Yanıt A. Planlama, örgütün amaçlarını belirleme ve tanımlama, stratejiler oluşturma, çeşitli faaliyetleri koordine için planlar yapma fonksiyondur. 51. Yöneticilerin ne tür işler yapılacak, bunları kimler yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsini organize etme fonksiyonuna ne denir? A. Planlama, B. Organize etme, örgütleme, C. Liderlik, D. Yürütme, E. Kontrol. Yanıt B. Organize etme, yöneticilerin ne tür işler yapılacak, bunları kimler yapacak, işler ne şekilde gruplanacak, kim kime rapor edecek ve kararlar nerede alınacak, bunların hepsini organize etme fonksiyonudur. 52. Çalışanları güdüleyip en uygun iletişim kararları ile yönetimi ve sorunları çözme fonksiyonuna ne denir? A. Planlama. Olmadı ya. Çalışanları güdüleyip en uygun iletişim kararları ile yönetimi ve sorunları çözme fonksiyonuna ne denir? A. Planlama. B. Organize etme, örgütleme. C. Liderlik. D. Yürütme. E. Kontrol. Yanıt C. Liderlik, çalışanları güdüleyip en uygun iletişim kararları ile yönetme ve sorunları çözme fonksiyonudur. 53. Örgüt içinde faaliyetleri gözleyerek daha önce planladığı biçimde gitmelerini izlemek, aksayan veya başarılı gitmeyen işleri rayına koyma fonksiyonuna ne denir? A. Planlama, B. Organize etme, örgütleme, C. Liderlik, D. Yürütme, E. Kontrol. Yanıt E. Kontrol, örgüt içinde faaliyetlerini gözleyerek daha önce planladığı biçimde gitmelerini izlemek, aksayan veya başarılı gitmeyen işleri rayına koyma fonksiyondur. 54. Aşağıdakilerden hangisinde modern anlamda yöneticinin rolleri doğru olarak bir arada verilmiştir? A. Bireyler arası rolü, bilgi rolü. B. Bilgi rolü, karar verme rolü. C. Bireyler arası rolü, karar verme rolü. D. Bireyler arası rolü, bilgi rolü, karar verme rolü. E. Bireyler arası rolü. Yanıt D. Modern anlamda yöneticinin 3 tür rolü bulunmaktadır. Bunlar 1. Bireyler arası rolü, 2. Bilgi rolü, 3. Karar verme rolü. 55. Yöneticinin karar verici rolü için aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini yerine getirmek yükümlülüğü yoktur? A. Yatırımcılık, B. Kaynak ayırma, C. Görüşmeci, D. Sorun giderici, E. Çalışanları işe alma. Yanıt E. Yönetici karar verici rolü içinde yatırımcılık, kaynak ayırma, görüşmeci ve sorun çözücü fonksiyonları yerine getirir. 56. Yöneticinin bilgi rolü içinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi yerine getirme yükümlülüğü yoktur? A. Diğer şirketlerden bilgi toplama, B. Yeni dergileri okuma, C. Yazılanları okuma, D. Diğer şirketlerin yaptıklarını öğrenme, E. Politikacıları ve ziyarete gelenleri örgütü tanıtma. Yanıt E. Yöneticinin bilgi rolü içinde diğer şirketlerden bilgi toplama, yeni dergileri okuma ve yazıları okuma, diğer şirketlerin yaptıklarını öğrenme görevleri vardır. 57. Yöneticinin bireyler arası rolü içinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisini yerine getirme yükümlülüğü yoktur? A. Politikacıları veya ziyarete girenlere örgütü tanıtma. B. Diğer şirketlerle ilişkilerin düzenleme. C. Çalışanları işe alma. D. Kaynak ayırma. E. Eğitme, cezalandırma ve güdülme. Eğitme, cezalandırma ve güdüleme. Yanıt D. Yöneticinin bireyler arası rolü içinde politikacıları veya ziyarete gelenlere örgütü tanıtma, diğer şirketlerle ilişkilerin düzenleme, çalışanları işe alma, eğitme, cezalandırma ve güdüleme rolleri vardır. 58. Yöneticinin işini yaparken sahip olması gereken ihtisaslaşmış olduğu bilgiye ne denir? A. Teknik bilgi, B. Pratik bilgi, C. Teorik bilgi, D. Öznel bilgi, E. Gündelik bilgi. Yanıt A. Teknik bilgi, yönetici işini yaparken sahip olması gereken ihtisaslaşmış bilgidir. 59. Nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planına ne denir? A. Faaliyet, B. Aktivite, C. Yöntem, D. Kuram, E. Teori. Yanıt C. Yöntem, nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planıdır. 60. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranış biliminin kullandığı yöntemlerden biri değildir? A. Olguları gözler, B. Olguları sınıflandırır, C. Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, dev veri toplamak için deney yapar ve bunun sonucunda olguları ispatlamaya çalışır. E. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerine dayanarak genellemeler yapmaz. Yanıt E. Örgütsel davranış biliminin kullandığı yöntemler şunlardır. Olguları gözler, olguları sınıflandırır, olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, veri toplamak için deney yapar ve bunun sonucunda olguları ispatlamaya çalışır. Olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerine dayanarak genellemeler yapar. 61. Yöneticiler örgütle ilgili bir sorunla karşılaştıkları zaman davranış bilimcilere başvurur. Aşağıdakilerden hangisi sorunla karşılaşan bilim adamını takip edeceği yollardan biri değildir? A. Sorun hakkında ön araştırma. B. Sorunun yeniden formülasyonu. C. Hipotez geliştirme. D. Veri toplama yöntemleri. E. Verilerin basınla paylaşılması. Yanıt E. Bilim adamının takip edeceği yollar sırasıyla şunlardır. Sorun hakkında ön araştırma, sorunun yeniden formülasyonu, hipotez geliştirme, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve açıklanması, verilerin sunulması ve çözüme ilişkin uyarılar. 62. Örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama teknikleri sıralandığında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Sorun sahibiyle yapılan görüşmeler. B. Anket. C. Katılımlı ve katılımsız gözlem. D. Organize etme. E. Örgüt ve sorunla ilgili içerik analizleri veya kayıtların incelenmesi. Yanıt D. Örgütsel davranış biliminde kullanılan veri toplama teknikleri şu şekilde sıralanabilir. Sorun sahibiyle yapılan görüşmeler, anket, katılımlı ve katılımsız gözlem, örgüt ve sorunla ilgili içerik analizleri veya kayıtların incelenmesi. 63. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan tekniklerden biri değildir? A. Vaka etüdü, B. Saha araştırması, C. Laboratuvar deneyi, D. Saha deneyi, E. Örgüt deneyi. Yanıt E. Örgütsel araştırmalarda 4 araştırma tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar vaka etüdü, saha araştırması, laboratuvar deneyi, saha deneyi. 64. Bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesi ne denir? A. Vaka incelemesi, B. Saha araştırması, C. Laboratuvar deneyi, D. Saha deneyi, E. Örgüt deneyi. Yanıt A. Vaka incelemesi bir gerçek yaşam öyküsünün ele alınıp detaylı bir biçimde incelenmesini ifade eder. 65. Aşağıdakilerden hangisi anket ve mülakat tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla uygulanır? A. Laboratuvar deneyi, B. Vaka etüdü, C. Saha araştırması, D. Saha deneyi. E. Katılımsız gözlem. Yanıt C. Saha araştırması. 66. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu yönetim bilgilerini geliştirmek ve bunları iş yaşamına adapte etmek için problem çözme sürecini anlamak ve bu konuda daha iyi bir sorun çözücü olması için izlemesi gereken süreçlerden biri değildir? A. Teşhis, B. Çözüm, C. Eylem, D. Değerlendirme, E. Anket. Yanıt E. Yöneticinin izlemesi gereken süreçler şunlardır. Teşhis, çözüm, eylem, değerlendirme. 67. Bir örgütün en önemli bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Çalışanları, B. Tedarikçisi, C. Yöneticisi, D. Bilgi sistemi, E. Kullandığı teknoloji. Yanıt A. Bir örgütün en önemli bileşeni çalışanlarıdır. 39. ayrımın sonu, sayfa 493.